Ayrım 25, sayfa 233. Hele bir oyun provası vardı ki, ah kalbim, ah kalbim. Dallarda kıpır kıpır bir esintinin kol gezdiği bir Mayıs gününe rast gelmişti. Anlaşılır gibi değildi. Belleğe bağışıklık kazandıran bir gündü. Yuvarlanırcasına gelip geçmişti. Sonra akşamüstü geç saatte bir de baktım, Lolita bisikletine binmiş dengeyi bulmaya çalışıyor. Bir eliyle de bizim evin bahçesinin oradaki taze kayın ağacının nevli gövdesine dayanmış. Gülümseyişinin ışıltılı sevecenliği öylesine çarpmıştı ki beni, bir an için tüm dertlerimizin son bulduğunu düşündüm. Hatırlıyor musun dedi. O otelin adı neydi? Biliyorsun. Burnunu kırıştırdı. Hadi söylesene, biliyorsun işte. Hani o beyaz sütunlu lobisinde mermer kuğu olan. Ay biliyorsun canım. Gürültüyle soluklandı. Benim ırzıma geçtiğin otel. Peki peki unut. Şey demek istiyorum. Neredeyse fısıltıyla. Büyülü avcılar mıydı? Öyle mi? Gözleri dalıp giderek. Öyle demek. Ömrünün baharında bir kızın sevdalı kahkahasıyla yukarı sokağın sonuna doğru çıktı. Sonra ayakları kıpırtısız pedallerin üzerinde olduğu halde geriye döndü. Gevşemiş, kendini bırakıvermiş, bir eli basma çiçekli düşlere dalmıştı. Dans ve tiyatro konusundaki ilgilerine uygun düşer varsayımından hareketle, Lo'nun bizim gibi Fransız kökenli akademiklerin ağzına yakışan adıyla Miss Emperor denen bir kadından piyano dersleri almasına izin vermiştim. Lo, haftada bir iki kere kadının Bursley'in 1,5 kilometre kadar dışındaki mavi pencereli küçük beyaz evine yollanırdı. Mayıs sonuna doğru bir cuma gecesi, Lo'nun gelmememi özellikle istediği o provadan bir hafta sonra kadar, Gustavon demek istiyorum, şahsımı ablukaya almaya uğraştığı çalışma odasındaki telefon çaldı ve Miss Emperor, Lo'nun gelecek salı derse gelip gelmeyeceğini sordu. Çünkü geçen salının ve o günün derslerine de gelmemişti de. Karşılık olarak kesinlikle geleceğini söyledim ve oyunu sürdürdüm. Okuyucumun da tahmin edebileceği üzere bütün melekelerim durmuş gibiydi. Öyle ki bir iki ay sonra korkunç kaderimin sisleri arasından oyun sırasının Gaston'a geldiğini, rahatlıkla vezirimi alabileceğimi fark ettim. O da bunun farkına varmıştı. Ama sinsi rakibinin kurduğu bir tuzak olduğunu sanarak bir an duraksadı. Ufladı pufladı, çenelerini ileri geri oynattı. Bana kaçamak bakışlar bile fırlatıp yumuk parmaklı tombul elceğiziyle kararsız girişimlerde de bulundu. O ağzınıza layık veziri almak için hem ölüyor hem de cesaret edemiyordu. Sonra birden kartal gibi atladı, veziri kaptı. Kim bilir, belki de gelecekte daha atak oynamasını sağlamışımdır böylelikle. Beraberliği sağlamak üzere bir saate yakın ter döktüm. Konyağını bitirip yuvarlana yuvarlana çekti gitti sonunda. Bu sonuçtan oldukça hoşnuttu. Zavallı dostum, seni bir daha hiç görmedim. Senin bu kitabı okuman olasılığı da çok az. Yine de elini içtenlikle sıktığını söylememe ve bütün kızlarımın sana selam söylediğini bildirmeme izin ver. Dolores Hayes'i mutfak masasında gözlerini oyun metnine dikmiş, bir dilim pastayı gövdeye indirirken buldum. Göksel yaratıklara özgü bönlükteki gözlerini kaldırdı, benim gözlerimi buldu. Durumdan haberli olduğunu öğrendiğinde, dediğim dedikçi bir tavırla çok yaramaz bir çocuk olduğumu bildiğini, fakat işte işin çekiciliğine bir türlü karşı koyamayarak müzik derslerine ayrılan saatleri, ah okuyucum, sevgili okuyucum, yakındaki parkta Mona ile oyununun büyülü orman sahnesini prova etmek için harcadığını bildirdi. Güzel dedim ve sendeleyerek telefona doğru ilerledim. Mona'nın annesi çıktı. Ah evet, evde dedi. Sonra annelere özgü o kibar sevincin ser verip de sır vermeyen gülüşüyle güldü. Arkalara bir yere doğru Roy telefonda diye bağırdı. Saniye geçmeden Mona bir aceleyle telefona yapıştı. Alçak tek düze ama oldukça da sevecen bir sesle Roy'u söylediği ya da yaptığı bir şey için azarlamaya koyuldu. Ben sözünü kestim. Keser kesmez de Mona en terbiyeli, en seksi kontralto sesiyle "Evet efendim, tabii efendimlere" girişti. Bu yakışıksız olayda suç bende efendim. Ne konuşma becerisi ne poz kesmeydi o öyle. İnanın çok suçlu hissediyorum kendimi bu konuda filan fıstık. Bu küçük orospular çok sever ya bu deyimi. Böylece boğazımı temizleyip yüreğim avcumda merdivenden aşağıya indim. Lo oturma odasında o en çok sevdiği üzeri kalabalık koltuğuna kurulmuştu. O arada yayılmış oturur, şeytan tırnağını kemirip beni o kalpsiz, dumanlı gözleriyle süzer, bir yandan da üzerine uzattığı ayakkabısız ayağının topuğuyla bir tabureyi sallar dururken bir anda midem bulanarak 2 yıl öncesi onu ilk gördüğümden bu yana ne kadar değiştiğini fark ettim. Yoksa bu son 2 hafta içinde mi olmuştu? Aşk, sevecenlik, yok canım, ipliği çoktan pazara çıkmış, saçmalıklardı bunlar. Akkor halindeki öfkemin tam odağına yerleşmişti artık. Şehvetin bütün sisi, dumanı uçup gidince geriye bu korkunç berraklıktan başka bir şey kalmamıştı işte. Ah, nasıl da değişmişti. Önüne gelenin kullandığı makyaj malzemelerini pis parmaklarıyla yıkanmamış yüzüne sürüverip de cildinin ne kadar pis bir dokuyla, ne türlü sivilceler çıkartacak bir tabakayla temas ettiğini bilmeyen o pis, bayağı kızlardan farkı kalmamıştı artık suratının. Eskiden o yumuşacık, kadife, gonca teni nasıl da güzeldi. Oyun olsun diye dağınık saçlı, başını dizlerinin üzerinden bir o yana bir bu yana döndürdüğünde nasıl da parlardı gözyaşları. Bu el değmemiş ışıltının yerini kaba bir kızarıklık almıştı şimdi. O yörede tavşan nezlesi olarak bilinen bir nezle türü, kimseye metelik vermeyen burun deliklerinin çevresini alev alev bir pembe renkte halkalamıştı. Dehşet içinde gözlerimi indirdim. Bakışlarım gergin duran çıplak bağdırlarının üzerinden seyirtti geçti. Nasıl da cilalı, nasıl da kaslı olmuştu bacakları. Buzlu cam grisi hafifçe kanlanmış, ayrık gözlerinin üzerime dikmişti. Bu gözlerde sinsice bir düşüncenin kıpırdandığını gördüm. Evet, Mona haklıydı sonuçta. O öksüz yetim no, kendisini cezaya uğramadan da ipliğini pazara çıkarabilirdi. Nasıl da saçmalıyordum. Ne deliydim ben. Ondaki her şey, o sabır tüketen, sırrına erilmez düzene göreydi hala. Bacaklarının gücü, beyaz çoraplarının kirli tabanı, odanın sıcaklığını aldırmadan giydiği o kalın süveter, o yosma kokusu, hele yeni boyanmış garip al renkli dudaklarıyla yüzünün son bulduğu o çıkmaz. Kırmızı boyanın bir kısmı ön dişlerine bulaşmıştı. Birden iç karartıcı bir anı geldi gözlerimin önüne. Yok, Monique'in görüntüsü değildi çağrıştırdığım. Yüzyıllar önce bir genel eli gördüm. Daha ben tazeliğinin iğrenç bir hastalık tehlikesini göze almama değip değmeyeceğini düşünmeye zaman bulamadan başka birinin koparıp aldığı başka bir genç orospuydu. Kırmızı elma yanakları, ölü bir anası, koca ön dişleri, köylü kumral saçlarının üzerinde de eski püskü bir kurdele parçası vardı. Hadi konuş bakalım dedi Lo. Mona'nın doğrulaması yeterince doyurucu olmadı mı acaba? Aa evet dedim, çok doyurucu oldu. Ayrıca ikinizin bu yalanı ortaklaşa uydurduğunuza da kuşkum yok. Aslına bakarsan ona ikimiz hakkında her şeyi anlattığından da kuşkum yok. Yok canım. Soluk alıp verişimi denetledim ve Doderes, bütün bunlara bir son verilmeli artık. Seni Bözli'den çekip aldığım gibi o bildiğin yere kapatmaya da hazırım. Ama olan bitene dur demenin zamanı geldi. Bavulunu toplamaya ancak yetecek kadar bir zaman içinde kaptığım gibi götürebilirim seni. Bunlar son bulmalı. Yoksa olacaklardan sorumlu değilim. Olacaklardan sorumlu değilsin demek. Topuğuyla sallayıp durduğu tabureyi bir çekişte aldım. Ayağı küt diye yere düştü. Hey diye bağırdı. Ağır ol bakalım. İlk iş olarak yukarıya çıkacaksın diye bağırdım ben de. Aynı anda ona yapıştığım gibi çektim, ayağa kaldırdım. O andan başlayarak pes perdeden konuşmayı bir yana bıraktım. Birbirimize bas bas bağırmaya başladık. Burada yineleyemeyeceğim şeyler söyledi. Benden tiksindiğini söyledi. Yanaklarını şişirip ağzıyla şeytanca çapırdılar çıkararak korkunç yüzler takındı yüzüme karşı. Benim daha annesinin kiracısıyken defalarca onun ırzına geçmeye kalkıştığımı söyledi. Annesini benim öldürdüğümden emin olduğunu söyledi. Önüne çıkan ilk herifle yatacağını, benim de hiçbir şey yapamayacağımı söyledi. Ben de yukarı çıkıp her şeyini sakladığı bütün gizli köşeleri göstermesini söyledim. Ciyak ciyak tiksindirici bir sahneydi. Kemikli bileğinden yakaladım. Bir o yana bir bu yana dönüp bileğini kıvırıyor, bir yandan da uygun bir anını yakalayıp bileğini kurtarıvereceği zayıf bir nokta kolluyordu. Ama sıkı sıkıya yakalamıştım bileğini. Aslında çok da acıttım sanırım. Allah belamı verir inşallah bu yaptığım için. Öyle ki bir ya da iki kez kolunu hızla çekiverince bileği kırılıverecek sandım. Bütün bunlar olurken buz gibi öfkeyle ılık gözyaşlarının birbiriyle çarpıştığı, o unutulmaz gözlerini yüzüme dikmiş bakıyor, bas bas bağırmalarımız telefonun zilini bastırıyordu. Telefonun çaldığını fark ettiğimde zaman geçirmeden kaçıp gitmişti bile. Filmlerdeki insanlarla tek ortak yönüm her an Makinus Telefinikos'un ve onun keyfi tanrısının emrine amade olmam sanırım. Bu kez öfkeli bir komşu arıyordu. Nedense oturma odasındaki doğu yönüne bakan kepenkleri inik pencere ardına kadar açık unutulmuş, pencerenin ardında da ekşi New England baharının ıslak, kara gecesi soluğunu tutmuş, bizi dinlemişti. Yıllar yılı aklı hep açık saçık şeylere işleyen çiroz balığı kılıklı kız kurlarının modern edebiyatın kendi geliştirip olgunlaştırdığı bir tip olduğunu düşündüm. Ama işte şimdi doğuma düşen evde oturan bu tutucu ve isterik kadının adını ne saklamalı? Miss Fintan Lebon, kavgamızın en can alıcı yerini dinleyebilmek için yatak odasının penceresinden yarı beline kadar sarkmayı göze aldığı kanısına varmıştım. Bu çıngar dayanılır şey değil diye gıdıkladı Aize. Gecekonduda oturmuyoruz burada, çok rica ederim. Bu kadar bağırıp çağırdıkları için kızımın arkadaşları adına özür diledim. Gençler bilirsiniz. Sonra yeniden bir buçuk gıdaklama kadarını pışpışladım. Aşağıda tel kapı küt diye kapandı. Lo kaçtı mı? Merdivenlerdeki pencerenin kanatlarını aralayıp aşağıya baktığımda küçük zorlu bir hayaletin çalılıkların arasından çıktığını gördüm. Karanlıkta gümüşlü bir nokta bisiklet tekerleğinin göbeği kıpırdandı. Silkindi ve çıktı. Gitti. Talihe bakın ki araba kentte onarımdaydı. Kanat takmış uçan kaçağın peşinden tabanı kuvvet etmekten başka çarem yoktu. 3 yılı aşkın zamanın bir sel gibi kabarıp gittiği şu sırada bile üzerine bahar gecesi inmiş o sokağı, o şimdiden yapraklara bürünmüş sokağı yüreğim ağzıma gelmeksizin gözlerimin önüne getiremiyorum. Miss Lester ışıklı verandalarında Miss Fabian'ın damla hastalıklı kısa bacaklı köpeğini gezdiriyordu. Kurt adam bendeniz az daha eziyordum köpeği. 3 adım yürü, 3 adım koş. Kestane yapraklarının üzerinde tıpır tıpır ılık bir yağmur inmeye başladı. Bir sonraki köşede belli belirsiz seçilen bir delikanlı Lolita'yı demir bahçe parmaklarına dayamış öpüyordu. Yok hayır, Lolita değil, yanlış gördüm. Pençelerim kaşınarak uçarcasına ilerledim. 14 numaranın 2,5 kilometre kadar doğusunda Tayyar Sokağı özel bir bahçelik alanla ve 4 yol ağzıyla kesişir. Bu ikincisi de sizi doğrudan doğruya kente çıkarır. İlk dondurmacının önünde Lolita'nın, ah ne iç ferahlatıcı bir ezgidir o çalan, nazlı bisikletini beklediğini gördüm. Çekiniz yazan kapıyı ittim. Çektim yine ittim. Sonunda girdim içeri. Şuraya bakın. 10 adım ötemdeki telefon kulübesinin camından zar kanatlı tanrı gene bizimle işte. Avuçlarıyla kavradığı ahizenin üzerine senli benli bir Eda ile eğilmiş Lolita'nın gözlerini kısıp bana baktığını görebiliyordum. Elindeki değerli aletle döndü, aceleyle ahizeyi yerine koydu ve sallanarak dışarıya çıktı. Seni evden aramaya çalıştım, dedi şen bir yüzle. Büyük bir karar alındı ama önce bana içecek bir şeyler ısmarla babacığım. O tezgahtaki suratsız, süzgün kızın dondurmayı koyuşunu, Coca-Cola'yı döküşünü, kiraz şerbetini ekleyişini seyrederken benim kalbim de aşk acısıyla patlayacak gibiydi. O çocuk bile iyi. Güzel yavrum benim. Sevimli bir yavrunuz var Mr. Humbert. Ara sıra geçerken görüyoruz da pek beğeniyoruz. Ben Mr. Pim. Pippa'mın o şerbetli şuruplu karışını kamışla eme eme içmesini izledim. Bu arada Yağmur şakır şakır bir sağanağa çevirmişti. Bak dedi. Bisikletini yedeğine katıp yanım sıra yürürken bir ayağında koyu koyu parlayan yaya kaldırımına sürtüyordu. Bak bir karar aldım. Okulu bırakmak istiyorum. Nefret ediyorum okuldan. Piyesten de nefret ediyorum. Gerçekten. Bir daha hiç geri dönmek istemiyorum okula. Başka bir okul bulalım. Hemen gidelim buradan. Yeniden uzun bir yolculuğa çıkalım. Ama bu kez benim istediğim yerlere gidelim, tamam mı? Başım evet anlamında salladım. Lolitan benim. Nereye istersem anlaştık mı? Diye sordu seke seke yanım sıra yürürken. Ancak çok terbiyeli olduğu zamanlar Fransızca konuşurdu. Tamam, entendo. Şimdi hadi bakalım çabuk. Çabuk çabuk Lenore. Yoksa iliklerine kadar ıslanacaksın. Göğsüm bir hıçkırık seliyle dolup taşıyordu. Dişlerini gösteren bir gülümsemeyle güldü. Ve o cici okullu kız alışkanlığı uyarınca bisikletinin üzerinde öne kaykılarak pedallara bastığı gibi uçtu gitti küçük kuşum benim. Miss Lester bakımlı eliyle ön kapıyı tutuyor, gençlik yıllarını çoktan geride bırakmış topallayan bir köpeğin içeri girmesini bekliyordu. Lo, hortlak kılıklı kayın ağacının orada bekliyordu beni. İliklerime kadar ıslandım dedi olanca sesiyle bağırarak. Beğendin mi yaptığını? Piyesin de canı cehenneme. Bilmem anlatabiliyor muyum? Görünmez bir cadı karı pençesi üst kat pencerelerinden birini küt diye kapadı. Bizim evin holünde davetkar ışıltılarla pırıl pırıl gözüken Lolitam kazağını sıyırdı attı. Mücevherle donanmış saçlarını şöyle bir savurdu. Çıplak kollarını uzattı, bir dizini kıvırdı. Merdivenlerden yukarıya kucağında çıkar beni. Romantikliğim üstümde bu gece dedi. Sırası gelmişken belki fizyoloji bilginlerinin ilgisini çeker diye söylüyorum. Bendeniz çok ender görülen bir olay herhalde. Öteki kasırga boyunca da gözyaşı selleri dökme özelliğine sahip bir kişiyim. Müteveffa Mrs. Humbert'in arabası yeni yolculuğuna çıkarken kız gibi olsun diye frenler elden geçirilmiş, karbüratör boruları temizlenmiş, subaplar gıcır gıcır ovulmuş, aklı pek makinele ermeyen ama davranışlarında her zaman ölçülü Humbert Baba, öteki birkaç onarımla birlikte bu yeniliğin parasını da cebinden vermişti. Börzy Lisesi'ne, bizim sevgili Börzy Lisesi'ne benim Hollywood'daki anlaşmam sona erer ermez geri döneceğimize ilişkin söz vermiştik. Yaratıcı bir adam olan Humbert'in o günlerde hala pek moda olan varoluşçulukla ilgili bir filmde baş danışmanlık görevi üstlenmek üzere gittiğini anlattım bizimkilere. Aslında çaktırmadan Meksika sınırından içeri süzülüvermeyi, geçen yıl olduğundan çok daha gözü karaydım artık ve 1,50 boyla 45 kilo ağırlığındaki küçük cariyemle ne yapacağımı orada kararlaştırmayı geçiriyordum kafamdan. Gezi rehberlerimizle yol haritalarımızı yeniden bulup çıkardık. İzleyeceğimiz yolu büyük bir istekle işaretlemişti Lo. Çocukça küskünlük numaralarını bir yana bırakıp gerçeği bütün zenginliğiyle araştırmaya karar vermesini bu maskaralıklarla mı borçluyduk? Kimyacı profesörün neye uğradığını şaşırmış evinden çıkıp da ana caddeden 4 şeritli otoyola doğru ilerlemeye koyulduğumuz o solgun ama sıcak pazar sabahı düşlerin garip hafifliğine benzer bir şeyler geçirdiğimi hatırlıyorum. Aşkımın çizgili siyah beyazlı pamuklu elbisesinin, bıçkın siperlikli mavi şapkasının, beyaz çoraplarıyla kahverengi mokasenlerinin, boynunu süsleyen gümüş zincirin ucundaki iri, biçimli akuamarin taşıyla ilkbahar yağmurlarıyla birlikte verdiğim bir armağandı bu. Pek uyum sağladığı söylenemezdi. Yeni otelin önünden geçtik. Güldü. Aklından geçenleri söyle. Bir metelik kazan dedim. Hemen avucumu uzattı ama tam o anda kırmızı ışık yandığından aceleyle freni köklemek zorunda kaldım. Tam durmuştuk ki başka bir araba kayarcasına geldi yanı başımızda durdu. Göz alıcı, ciddi pürüzsüz, broz rengi, sırım gibi saçları omuzlarına dökülen genç bir kadın, nerede görmüştüm onu? Doğuya çın çın öten bir sesle merhaba dedi. Sonra bana döndü heyecanlı. Tamam buldum bir sesle belli sözcükleri vurgulayarak şunları söyledi. Ne ayıp Dolly'yi oyundan çekip almanız. Yazarın provadan sonra ona nasıl bayıldığını görseydiniz. Yeşil ışık sersem diye fısıldadı Lord dişlerin arasından. Aynı anda da bizim Jean d'Arc, kentin tiyatrosunda bir oyunda görmüştük onu. Bilezikli koluyla şıkır şıkır bir elveda yollayarak deli gibi öne atıldı. Bizi geçip kampüs alanına doğru yollandı. Kimdi bu Allah aşkına? Vermont mu yoksa Rumpelmayer mi? Hayır, Edusa Gold. Bize tiyatro dersi veren kız. Onu demiyorum. Bu oyunu çırpıştıran kimdir? Ha evet tabii, ihtiyar bir karı. Claire bir şey sanırım. Bir sürü ihtiyar karı vardı da. Seni beğendi demek. Bakışımı beğendi, tutup kaşımdan öptü, dedi sevgilim. Ve son zamanlarda pek bayıldığı, belki de tiyatro maskaralıklarından biriydi bu, kesik havlamaya benzer hoşnutluk sesini çıkardı. Garip kızsın Lolita, dedim. Ya da buna benzer bir şey. Doğal olarak bu saçma sapan tiyatro işine bir son vermeni sevmiyor değilim. Ama garip olan, sonucuna ulaşmana bir hafta kala her şeyi yüzüstü bırakıvermen. Aman Lolita, bu her şeyi bir anda bırakıverme huyuna dikkat et, ne olur. Kampa gitmek üzere Ramsey ile boş verdiğini, eğlenceli bir yolculuk uğruna kampı bıraktığını düşünüyorum da, daha buna benzer neler. Dikkatli ol. Hiçbir zaman durup dururken bırakıveremeyeceğin şeyler de vardır dünyada. Peşini bırakmamalısın. Bana karşı biraz daha iyi davranmayı deneyebilirsin. Perhizine de dikkat etmelisin. Kalçalarının çevresi 43,5 santimi geçmemeli. Fazlası başına iş açabilir. Gır gır geçiyordum tabii. Şimdi artık uzun, mutlu bir yolculuğa başlıyoruz. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Emperor. Emperor. Mona. Mona. Fintan Lebon. Fintone. Fabian. Fabiane. Pippa. Pippa. Entendu. Entendu. Lenor. Lenore. Edisa Gold. Edusa. Gold. Ayrım sonu sayfa 242.